yaşları sorulduğunda X, Y, Z'den çok N kuşağına dahil olan, ilk gençlik yıllarındaki çamlık muhabbetlerini unutmayan, içinde ne olduğuna dair hiçbir fikirleri olmayan gölgeler çotosunu korumaya ömürlerini adayan, biri finansla çizimi, öteki düşünceyle münzeviliği harmanlayan iki eski dostun ahkam dolu programı. Hem nostalji uyandıran hem de zihinleri zamanın ötesine taşıyan bu sohbetlerin podcastler çağında radyo programı olmasından doğal ne olabilir ki? Gölgeler Çatosu her perşembe saat 17'de sizlerle.
Evet, herkese yeniden merhaba. Gölgeler Şatosu'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Vallahi bugün aslında geçen programda üzerinde böyle ufak ufak dokunduğumuz ama bir türlü işin içine giremediğimiz noktalara biraz daha temas etmek istiyoruz. Sanki bir kez daha dinleyince şunu hissettik ki içimizdeki o sabah trafiği öfkesi ve şikayet etme durumunu fazlasıyla aktarmışız zannedersem. Bugün birazcık daha rahat, birazcık daha relax bir şekilde o temas ettiğimiz noktalara birazcık daha girmek istiyoruz açıkçası. Bugün nasılsın Caner?
Ankara'nın bağları, Dilber dansıyla açacağım bugün programı.
Nasıl, izliyor musun bari?
Dansları izliyorum sadece.
Türk dizileriyle aran yok yani. Ama dansla...
Yok, yeni Mehmet başladı. Fatih Sultan Mehmet.
Ha, doğru.
Ertuğrul, ondan sonra Osman, ondan sonra... Bir tane daha vardı. Alparslan dönemi
bu
vardı.
Bu tarih ve kültür merakı nereden geliyor?
Hep seviyorum ben. Eski dönem dizisi seviyorum.
Nasıl peki sence dönem dizileri? Sen çünkü yurt dışındaki işleri de çok takip ediyorsun. Evet. Özellikle de tarihsel konuda. Ne dersin sence?
Yani nasıl? Dümdüz propaganda tabii. Yani öyle baktığın zaman güncel olayların tarihle harmanlanmış alt metinlerini çok rahat görüyorsun. Yani en basitine işte... Geçtiğimiz akşam Fatih Sultan Mehmet dizisi vardı. Tam böyle bir şey değil adı. Mehmet bir şey bir şey falan. Yani oyuncuları falan fena seçmemişler. Akıyor, güzel izleniyor da. Alt metinler çok belli yani. Yani işte enflasyonu falan işlediler. İşte taşişi maşişi anlattılar. Çok daha
ulvi. Yani tarihsel gerçeklikten fazlasıyla kopuk mu sence?
Kopuk değil. Ama günümüzle aşırı ilintili, korele bir şekilde gidiyor. Ya yani paranın... satın alma gücünü kaybetmesi ama aslında bunun çok daha ulvi bir şey için, yani işte İstanbul'un fethi için yapılacak olması, işte Yeniçeri'nin ayaklanması, işte o kalkışmayla büyük ölçüde örtüşen bir hikaye, işte buna çevre ülkelerdeki işte akıncılarla bir karşılık verilmeye çalışılması, daha böyle hani Türkiye Cumhuriyetlerle daha yakın olduğumuz bir dönemde hani şeyi görüyorsun, alt metinlerinde güncel ekonomi politiği görüyorsun. Onun dışında da şey, hani başka bir işle uğraşırken arka tarafta ve radyo gibi dinleyip arada bakıp izlemek güzel oluyor. Yani prodüksiyon sonuçta şey, paraya kıyıyorlar. Vergilerimizle yapıldığı için bayağı güzel hani prodüksiyonun hakkını veriyorlar. O noktada sıkıntı yok. Ben de bu arada işte çizimlerle fazla uğraşıyorum. Bu Galatasaray dergisindeki iş daha böyle biraz dallanıp budaklandı işte. Ayda 6 sayfa 4 sayfa falan çizdiğim 1 sayfalık şeyler var. Onlarla uğraşırken arka tarafta gidiyor, fena değil. Ama bazen de açıyorum yani bir Dilber dansı izleyip.
Şimdi Dilber dansı için tabii herhalde Ankara'nın pavyonlarına bir seyahat gerçekleştirmek gerekecek. Hayatımda hiç gitmedim. Şimdi bu konuda çok bir bilgim varmış gibi de anlatmayayım.
Bilenle git diyorlar. Yani.
Zaten öyle olması sanki daha mantıklı olur gibi. Ama işte yine aynı şey. Yani bir şeyi bu kadar göklere çıkarıp inanılmaz baş tacı etmenin de çok bir anlamı yok. Yerin dibine sokup tamamen varlığını yok saymak da çok saçma geliyor bana. Dolayısıyla onun ikisinin arasında bir yerde görüyorum açıkçası.
Kızıl Goncalar var bir de. Geçen onu da izlemiyorum ama bir bölümünü çok işte enteresan dediler falan, bakayım dedim. Böyle mantıkla şeyi anlatıyor işte. Başörtmeyle alakalı ve dini konularla, dini bakışla alakalı işte... mantık felsefeyle birleştirmişler onu falan, öyle bir sahne vardı. Oradan da şey geldi aklıma işte. Hep konuşuyoruz ya yapay zeka bilmem ne vesaire. Yani bu Android yapılacaksa Türkiye'de, hani bunu yapacak olan adam sendin benim gözümde. Yani gerek işte bilgisayar bilgisiyle olsun, kodlama bilgisiyle olsun veya işte bu konulara ilgi, matematiksel bilgin, işte felsefe okudun bilmem ne vesaire falan filan. Yani şu ana kadar bir en kötü ihtimalle bir T800 gelmeliydi senden diye düşünüyorum. Yani bu yapay zeka ile ilgili anlatamadıklarımız, anlatmak istediklerimiz, bunlara bir girelim artık.
Yani okumaktan herhalde yapmaya zaman kalmadı birazcık, öyle bir durum. Geçen sefer aslında birazcık üzerinden bahsettiğimiz meselelerden bir tanesi, güzel bir yerden yakaladın hatta. Dil meselesi, dil ve yapay zeka arasındaki ilişki. Yani beni tanıyanlar bilir, ben bir süre yurt dışında yüksek lisans yapmıştım. Ben felsefe çıkışlıyım ve felsefe yüksek lisansı yapmıştım ama öncelikli konum yapay zekaydı. Ve yapay zekada da aslında çalıştığım alan tamamen dil ve yapay zekanın birbiriyle olan etkileşimiydi. Hatta çok daha spesifik olursak, hani bu sonuçta bağlaçlarımız var. Bunu İngilizce yaptığım için, tabii İngilizce'de çok daha kolay bu propozisyonlar meselesi. Yani işte bir şeyin in, out, on top of meselesi tamamen aslında farkındaysan düzlemle, yani uzamla dil arasındaki bir ilişkiyi anlatıyor bize ve bu her dilde aslında farklı bir şekilde tezahür ediyor. Biz Türkçe'de bunları örneğin ağza yelik ekleri vererek konumlandırma, uzamda konumunu anlatıyoruz. İşte İngilizce'de propozisyonlar kullanılıyor, farklı dillerde farklı şekillerde anlatılıyor. Şimdi bu çok basit, bu küçücük bir alan ama bunun yapay zeka modellemelerinde ona örneğin uzam konumlandırmasını nasıl yapacağını göstermek için veyahut da anlatmak için, daha da doğrusu öğrenmesini sağlamak için, öğretmek için bile değil, öğrenmesini sağlamak için bu konularda çok yoğun çalışmalar yapılıyordu. Kaç sene oldu? Yani ben üniversitedeyken 2014-2015 vesaireydi o zaman. Şimdi çok da kısa bir zaman geçmiş aslında. Daha henüz 10 seneyi bulmadan biz şu anda kendi oturduğumuz yerden, işte sen de örneğini vermiştin, ChatGPT, Gemini'leri kullanarak böyle daha önce aklımızda, hayalimize gelmeyecek ya da çok fazla zaman alacağı için biraz da erindiğimiz işleri artık çok daha hızlı bir şekilde yapabildiğimizi keşfettik. Daha doğrusu yapabildiğimiz bir çağa artık girmiş olduk. Bunun tabii ki kullandığımız araçların ve yine senin bahsettiğin bunun birer tüketim aracı haline gelmesinde maalesef şu anlık en azından birazcık da işte üzülerek seyrediyoruz. Ama yani elbet değişecektir, elbet çok daha farklı zamanlara gideceğiz ve hani bunlar yine dediğim gibi emekleme dönemleri daha. Yani tüketiyorsak da vardır bir sebebi, tükete tükete belki üretmeyi de öğreneceğiz diyorum ama bunların arasındaki ilişki çok önemliydi gerçekten, özellikle de dille.
Gemini deyince böyle Cem'in haydi ya Kasım geliyor. Abi dahi anlamdaki D'yi ayrı yazamayan bir toplum için çok farklı bir noktadasın öncelikle. Biraz halka in, topluma in biraz. Biraz bizim seviyemiz in.
Yani o, hatırlarsan seninle yaptığım sohbetlerde de bu konudan bahsetmiştik. Yapay zeka deyince insanların aklına ne geliyor? Yani senin aklına ne geliyor örneğin? Hani şu anki uygulamalarından önce ama yine biz çocukluğumuza dönelim. Çocukluğumuzda yine Kadıköy Anadolu Lisesi'nin bahçesinde öyle dolanıyoruz. Zaten o zaman yapay zeka bile denmiyordu. Yani öyle bir kelime dağarcığı yoktu zihnimizde ama akıllı robotlar diyelim, akıllı bilgisayarlar. Ne geliyordu insanların aklına?
Ya benim hala gördüğüm yapay zeka dediğimizde, hani şu günde bile, aradaki gelişimle beraber baktığında hala otomasyon anladıklarını düşünüyorum ben. Yani burada bir düşünme, biraz sonra şeyi de anlatırsın, daha önce konuşmuştuk, bu diller arasındaki fark, işte Amerika'da, Batı'da bu işe nasıl bakıyorlar, Asya'da, Doğu'da nasıl bakıyorlar, her böyle her konuya farklı baktıkları için bunda da bir ciddi bir ayrışma var. Hani bunu da bir anlat isterim ama yani otomasyon dışında çok da süper bir şey anlaşıldığını düşünmüyorum ben. Hala işte yapay zeka gelecek, hepimizin işini elinden alacak. Hep işte şey, Maslow piramidinin dibinde olduğumuz için belki ekmeğimizi elimizden alacak, işsiz kalacağız. İşte her şeye hükmedecek. Bir de bir iktidar, bir derdimiz de var çünkü her ne kadar demokrasiyle ilerleyen ve bundan mutlu olduğunu iddia eden bir ülke olmamıza rağmen hep bunun tersi yönündeyizdir ya. Bir kurtarıcı gelsin bizi kurtarsın, arkasından gidelim. Yani o fareli köyün kavalcısına bayılıyoruz maalesef. Dolayısıyla hani orada bu geçen programda da bahsettiğimiz düşünme veris, yani düşünme, konuşma, algılama alet edevatımızın az olmasından dolayı, buna yetmediği için, bilgisayarda kaldığımız için, hala o arayı geliştirmediğimiz için bunu farklı bir şekli tezahür etmiyor gibi. Ne zaman böyle Görevimiz Tehlike'nin son bölümünü izledik, belki o zaman insanlar bir şeyi düşünmeye başladı. Ha, kendi kendini yazabilen bir bilgisayar programı var orada. Çünkü normalde şeyine sen öğretiyorsun önce. İnsan olarak sen bir şeyler biliyorsun. Sen bunu yapay zeka dediğin şeye, yapay zeka olmasını ümit ettiğin şeye öğretiyorsun algoritmayla. O bu algoritmayı öğrenip onu replike etmeye başlıyor. Ama işte en çok gördüğümüz şey ne? İnsan gibi davranamama, işte refleksi olmama. Ne bileyim, şu bardağı şuradan alıp şuraya böyle koyamama. Yani şu hareket, yani bütün evrimimizi sağlayan şey şu hareket. Siz görmüyorsunuz tabii bu hareketi ama o kıskaçlama hareketi. Yani işte baş parmak ve işaret parmağıyla bir şeyi kıstırıp bir yerden bir yere koyma hareketi. Zaten bu doğada da genel itibariyle de insanın evrimini sağlayan şeylerden bir tanesi.
Baş parmağın kendisinin varlığı zaten buna yol açmış.
Dolayısıyla bu aşamaları hiç düşünmeden sadece bir otomasyon gibi bakıldığını düşünüyorum ben.
Ben sana el arttırarak söyleyeyim. Şimdi yapay zeka sosuyla satılan pek çok şey, yanında işte yeni teknolojilerimizde yapay zekayı kullanacağız. Yani emin ol, işi bilen insan için bulanık mantık kullanımından öte değil yani. Bulanık mantık, fuzzy logic, aslına bakarsanız bir tamamen olasılık üzerine yapılmış bir mantık silsilesidir. Ve bu yapay zeka bulumunda, daha doğrusu yapay zeka uygulamalarının geliştirilmelerinde çok da fazla yararlanılır kendisinden. Ama şu anda görüyorum ki etraftaki pek çok bulanık mantık uygulamaları zaten yapay zeka denerek bu sosla beraber satılıyor. Bu daha nerede olduğumuzu gösteriyor bu bize yani.
Bu Türkiye'deki finans uygulamalarında da, fintech uygulamalarında da böyle. Yani yapay zeka ile portföy yönetimi, yapay zeka ile işte fon yönetimi denen şeylerin çoğu yapay zeka değil. Yani bir anket yöntemiyle senin risk skalanı belirliyor. O risk skalanın içerisinde belli volatilitelere izin vererek bir algoritma yazıyor. Orada o algoritma sana en fazla sinyal gönderiyor. Al, sat vesaire gibi. Veya o algoritma kendisi o alım satımları yapıyor. Senin ne kadarlık bir volatilite eşiğine bear edebileceğini, rezistansını olduğuna bakarak o anketten. Ama burada da aslında bir yapay zeka, yani karşıdan bana bir besleme, karşıdan bana bir feedback görmüyorum. Benim öğrettiğimi, benim algoritma olarak verdiğim şeyi otomasyonla aslında akıllı bir hesap makinesi gibi. Ve fakat yapay zekadan beklentimiz veya işte küresel gelişmelerde gördüğümüz zeka bir kere böyle bir şey değil. Hani beynin işleyişi böyle bir şey değil. Dolayısıyla da yapay zeka dediğimiz şeyi aslında böyle genel yapay zeka mı diyorlardı ona? Şey, yani bütün bir komünel bir yapay zekanın oluşmasına da öyle çok da yakın falan değiliz. Biz şimdi fanteziler kuruyoruz bilim kurgu filmleri üzerinden. Çok oraya da odaklanmış durumdayız. İşte Nvidia hisseleri patlamış durumda. Yapay zeka. İşte bundan önce işte Netflix bilmem ne, Zoom falandı. Teknoloji hisseleri gidiyordu. İşte funk hisseleri gidiyordu. Alphabet vesaire bilmem ne. Şimdi işte Nvidia ile exponential, üstsel, sen bilirsin matematik. Üstsel grafikle gidiyor. Niye? İşte o mikroçip üretiminde falan kapasite arttırıyor vesaire. Yapay zeka ile ilgili her şey, insanlar şu anda şey sensitive bir şekilde para yatırıyorlar. Ama çok yakın bir zamanda Apple mesela elektrikli araba yatırımını sonlandırma kararı aldı. Bundan bir sene, iki sene önce elektrikli araba, Tesla vesaire bambaşka bir hikayeydi. O yüzden biraz da şu soru geliyor aklıma. Yani daha farede doğurabilir mi? Yoksa bu tamamen bizim zaten konuyu yanlış anlayışımızdan kaynaklı ama dünya başka bir yere gidiyor. Biz daha tam oraları çözemiyoruz. Yani keywordlerle ara, yapay zeka aldım ama yapay zeka ile bilgisayarın arası dolu olmadığı için konu bizde net değil gibi geliyor bana.
Söylediğin şeylerde, özellikle de ikinci kısımda bu yatırımla ilgili olan bahsettiklerinde sanki bana şöyle gibi geliyor. kripto camiasında çok da fazla bu kullanılan bir tabirdir. Değil mi? Bu heyecan, bu hype. Hype peşinde koşmak. Yani bir itkinin, bir heyecanın, böyle bir sonraki esas olacak şeyin peşinde koşmaktır. Bu sanki işte iPhone çıkmadan önce ortaya Apple hisselerine yatırım yapmak gibi bir şey. Şimdi herkes böyle sanki bir sonraki hype peşinde. Bir sonra daha büyük şey ne olacak? Biz de onun arkasına sıralanalım şeklinde bir derdi varmış gibi. İşte bu kopukluklara birazcık da bence bu yol açıyor. Çünkü o hype'ın yaratılması için aslında çok da fazla şeye gerek yok. Bu söylediğin beslemelere, açıklamaları bilmene, bilgi sahibi olmana falan aslında hiç de ihtiyacın yok. Gazete başlıkları takip et. Hatta şimdi bak yapay zekanın yardımıyla konuşulan konuların listesini çıkar. Böyle en fazla hangi kelimeler kullanılıyorsa onu al. Değil mi? Bir ay içerisinde haftalık olarak bu rapor önüne gelsin. Bir bak bakalım insanlar en fazla neden bahsediyormuş, neden konuşuyorlarmış gibi. Sonra bunu önüne raporla ve aa de bir sonraki şey demek ki buraya gidiyor. Neden? Çünkü pek çok insan bunu konuşuyor. Yani data setleri büyüyor. Ve çok daha fazla veriden bir geri dönüşüm alıyoruz. Ama o söylediğin bağlantılar yapılamadığı zaman bu elimizdeki bilgiyle bile aslında ne yapacağımızı çok da fazla bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir hype üzerine inşa edilen sadece bir heyecanlanma, bir tetiklenme. Yani acaba o kadar heyecansız hayatlar mı yaşıyoruz diye de sormak lazım tabii ki. Belki de bizi buna iten şey bambaşka psikolojilerdir. Ama sürekli böyle bir heyecan arayışı. Sürekli o heyecanın peşinden doğru yatırımı bulmak için. Ya doğru yatırım ne demek? O heyecanı yakalayabilmek demek. Böyle de bir çağa mı evriliyoruz acaba? Yoksa yaşadığımız duruma aslında o kadar da özel bir durum değildi. Hep böyleydi de. Bize mi şimdi her şey çok hızlı geliyor? Birazcık da merak ediyorum açıkçası.
Hiç Yeşilçam dönemi böyle değildi işte. Şimdi bak bütün bu şeyleri bu dönemde yaşıyoruz. Çok daha emekleme dönemindeyiz. Çok daha çocuk dönemindeyiz gibi geliyor bana bu teknolojilerin. Bu beyin yakan anonsu bir şarkıyla keseyim. Çocuk dedim, duygusal bir yerden girdim. Bir O Gün Sanlısoy çalayım ben. Hadi beni güldür çalayım.
Hadi.
Sonra buradayız.
Hadi güldür bakalım.
Yüreğin çarpmıyorsa istersen, ne ekersen biçersin bu gizemli bağda. Bir yanın karanlık, bir yanın aydınlık. Işık bir yerdense şüphen mi var? Hadi beni güldür biraz, hadi beni güldür biraz. Daha yolumuz var, daha çocuğuz inan. Hadi beni güldür biraz, hadi beni güldür biraz. Daha yolumuz var, sonuna kadar dayan. Daha yolumuz var.
Evet, Gölgeler Şatosu o gün Sanlı Soy'dan sonra devam ediyor. Evet, çocuklar olarak inanmıştık vallahi. İnandık yani. Yine bu bağlamda konuşurken geçmişte bazı filmlerin ismini zaten Caner de söylemişti. Benim daha da bu bilim kurguyla olan ilişkim nereden geliyor diye baktığım zaman daha önceki programlarda Jules Verne'in ismini vermekle beraber işin televizyon ve video kısmında da açıkçası çok net olarak Star Trek'i hatırlıyorum. Uzay Yolu'nu. Eğer yanlış hatırlamıyorsam o zamanlarda TRT'de de gösterilen bir diziydi zaten Uzay Yolu.
Yanlış hatırlamıyorsundur, başka kanal yoktu.
Hayır, acaba dedim bazı şeyleri çünkü sonradan izleyip sanki hani anı oluşturmakta öyle bir süreç ya. Bazı şeyleri sonradan görüp sanki eskiden yaşamışız gibi insan hafızasına atıyor. Umarım bunda yanılmıyorumdur. Ve oradaki işte hangi mevzular vardı? İşte ışınlanma değil mi? En çok bilim kurguda bizi heyecanlandıran, halen daha heyecanlandıran ve işte trafikte herhangi bir noktada takıldığımızda çıldırma noktasına geldiğimizde keşke olsaydı dediğimiz en güzel teknolojilerden bir tanesi. Ama bir diğeri de işte oradaki ana bilgisayarla konuşmak, o bilgisayarın sana cevap vermesi değil mi? Yani ben çocukluğumda yapay zeka değilse bile robotlarla ilgili düşündüğümde gerçekten istediğim şey hep bu oluyordu. Yani soru soracağım, cevap verecek. Soru soracağım, cevap verecek. Ve hep doğru cevabı verecek bana. Yani ben ne soruyorsam hatalı olan bir şeyi bana geri vermeyecek. Genelde özellikle de ilk yapay zeka çalışmalarında da birazcık sanki işte bu bilim kurgu dünyasından esinlenildiği için belki de birazcık buna doğru gidiş vardı. Sen işin biraz robotik kısmını anlattın. İnsanların ilerideki beklentisini, onlardan özellikle fiziksel olarak ne yapabilmesini beklentileri genelde doğru. Bu şekilde robotlarla gelişti ama yapay zeka dediğimizde de sorulara doğru cevap veren o entite, her neyse, bilgisayar olur, şimdi yapay zeka diyoruz, daha sonra başka bir şey deriz. Bunlara belki de çok fazla takıldığımız için veyahut da bundan başkasını hayal edemediğimiz için sanki böyle de bir algı var yani. Yapay zeka demek biz soru sorduğumuzda bize doğru cevap verecek olan bilgisayardır demek gibi. Hatta bu Uzay Yolu'na da yine bahsetmiştik. Turist Ömer filmlerinden bir tanesi. Turist Ömer Uzay Yolu'nda. Orada rahmetli Sadri Alışık zaten kompüterle, kendi deyimi o zaman kompüterle konuşarak ve hatta onu Erenköy muhabbetiyle çıldırtarak ve hani mantıklarının dışında, mantığının dışında bir besleme vererek orada bilgisayarın sapıtmasına yol açıyordu açıkçası. Doğru kararlar verememeye başlamıştı. Sadece bu Erenköy meselesi yüzünden. Bu aslında yani o zamanlardan bunu ne kadar öngördüler, ne kadar bildiler bilemiyorum ama yani ne kadar da ince bir nokta aslında. Çünkü yerleşmiş bir hem dil yapısının hem öğretinin hem de bir mantık silsilesinin dışına çıkıldığı zaman o bilgisayar, o kompüter sana doğru cevabı veremiyor.
Dayımla biz bunu konuşmuştuk. Şeyi sormuştu bana. Bilgisayarı nasıl güldürürsün dedi. Nasıl güldürürsün yani, abuk sabuk sorular. Dayım da sever böyle kontra, trivela sorular sormayı. Sen neye gülüyorsun dedi. İşte mantığına ters bir şey gördün. Yani komik bir şey ne? Aslında ironik bir şey veya mantığına ters gelen bir şey. Yani böyle diğer türlü mizahı bir yana bırakıyorum böyle. Yani Recep İvedik vari mizahı bir yana bırakıyorum. Böyle ters komik bir olay gördüğün zaman, yani mantığına ters bir şey gördüğün zaman gülüyorsun. Aynı şey bilgisayara yaptığın zaman, yani onun mantığına ters bir şey yaptığın zaman aslında bilgisayarı güldürmüş oluyorsun. Yani bilgisayarın sana error verdiği şey herhangi bir program kullanırken aslında bilgisayarın sana gülmesi oluyor belki de.
Ya mavi ekran koca bir kahkaha diyorsun. Evet. Yani kısacası yaşadığımız o mavi ekranlar aslında kocaman birer kahkaha oluyor bize. O şekilde
geri dönüyor. In your face mizah.
Evet, ama çok da açıkçası bu düşünce silsilesiyle çok da mantıksız gelmiyor. Fakat diyeceğim şu ki artık yaşadığımız çağda da yapay zeka çalışmalarında da sanırım bu şey her ne kadar miras olarak kalsa da soru sorduğumuzda doğru cevap verecek şey artık birazcık ondan sıyrılmaya, farklı bir yöne doğru gitmeye başladık. Bu yönde ne oldu? Şu anda yine en çok bahsettiğimiz şeylerden bir tanesi, yani hiçbir çizim kabiliyeti olmayan, hiçbir şekilde eline daha fırça boya almamış bir insan sadece ne görmek istediğini betimleyerek, tasvirleyerek harika bir çizim yaratıyor. Şimdi bu bir sanat mıdır? Onu yapan sanatçı mıdır? Bu konuları şimdilik bir köşede tutuyorum.
Değildir abi. Tutmaya gerek yok. Yani. Dümdüz değildir yani.
Çizimcilerin belki de belirli bir noktadan sonra işsiz kalacağını düşünüp böyle diyenler de vardır açıkçası. Bilemiyorum. Ben oralarda çok gri noktalardayım açıkçası. Fakat bu neye evrildi artık? Sadece bana doğru cevabı vermesi değil, benim hayal gücüme de katkı bulunan ama bu hayal gücümü de yazdığım cümlelerle, kelimelerle bana aktaran bir sistem haline geldi yapay zeka dediğim şey, ya da en azından şu anda onun bazı uygulamaları. İşte çok da fazla, ben en azından çok fazla kullanmadığım için ismini bilmesem de mesela bir DALL-E vardı ki OpenAI ile bir kez biz daha sonradan birleşmiş olabilir. DALL-E hatta ikinci versiyonu, çok emin değilim. Buna çok güzel bir örnekti. Tamamen şey yazıyorsun, ne görmek istediğini yazıyorsun, o da sana bunu çıkartıyor.
İşte metinden film çekti geçen. ChatGPT'nin sonrası mıydı, hangisiydi?
Şimdi yeni bir animasyon, evet, animasyon yapabilen yine OpenAI teknolojisiyle, yanlış hatırlamıyorsam söylediğimiz sözleri artık birer filme, birer animasyona çevirecek bir şey başladı. Fakat bu noktada da işte o bir adım daha ötesini görmek istiyorsak şunu söyleyebiliriz ki, bu en başta söylediğim noktaya geri döneceğim, bu dille olan bağlantısına. Şimdi bu aslında birazcık da batı merkezci bir düşünce. Yani biz ifademizi açık bir şekilde verelim, yazalım. O yazıyı ne anlatmak istediğimizi algılasın ve buna göre bize bir işte çıktı sunsun. Bu bir resim olabilir, başka herhangi bir şey olabilir, animasyon olabilir, film olabilir. Hatta İşi bilenler, en azından bu konuya vakıf olanlar bileceklerdir ki bir bilgisayar ya da yapay zeka üretildiğinde bunun gerçekten insan olup insan olmadığını ya da insanla karıştırabileceğimizi görmek için Turing testi denen bir test vardır. Ve bu Turing testi de tamamen şeydir, yazılan yazı üzerinedir. Yani bir metin bazlı bir test içerir kendisi içerisinde. Şimdi İngilizce'de
buna...
Burada
bir araya girip şeye soracağım. Bu Blade Runner'da bu Deckard şey mi? Yapay zeka mı sence, Android mi yoksa insan mı?
İşte çok çok güzel bir soru. Bir Turing testinden geçirmemiz lazım.
Geçememiş işte adam. Yani hani geçmiş testi sonuçta.
İşte zaten tam da mesele bu ya. Benim en azından bir başka açıdan bakalım dediğimiz şeylerden bir tanesi de bu. Bu kelimeleri anlama çevirme tamamen böyle bir batı merkeziyetçi bir felsefenin, bir dil felsefenin senin arka planında yatan bir şey. Aslında bu zamanlarda her ne kadar ürünlerini görsek de yine dil bariyeri yüzünden çok da fazla hakim olamadığımız alan aslında yine Asya, yine Çin, Japonya ve Kore bazı konularda. Çünkü onların tasarlamış olduğu ve kendi dilleri üzerinden geliştirilen yapay zeka sistemlerinde aslında böyle birebir kelime anlamı ve o kelimelerin oluşturduğu cümlelerden anlam çıkararak bir şey üretme yok. Şimdi maalesef bu konularda Türkçe kaynaklar ben çok fazla okumadığım için belki de vardır ve ben es geçmişimdir. Eğer öyleyse özür dilerim ama bunu basit bir şekilde ikiye ayırabiliyoruz. Bu batı merkeziyetçi olanları prompt based artificial intelligence diye geçiyor. Yani sözsel bir nevi metinsel girişler. Fakat uzak doğuda yapılanlar bir cognitive based, yani daha böyle kognitivi bilişsel olarak çeviriyoruz Türkçe'de ama tam olarak anlamını da vermiyor zannedersem. Daha bir böyle tamamen nesneler ve objeler üzerinden değil ama bir edim üzerinden veyahut da nesneler arası ilişkiler üzerinden kurulan, yapılandıran bir başka yapay zeka çeşidi daha var. En azından Asya'da özellikle de üzerinde durdukları mesele daha çok bu. Şimdi ileriye projekte etmek gibi olmasın ama hani bu büyük ilerleyen bu safhada ilerleyen sanayi savaşında acaba bir tanesi öne çıkacak, ötekisi geride kalacak, bunların ikisi birbiriyle çarpışacak mı vesaire, gerçekten bilemeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. Bizim şu anda yapay zeka olarak adlandırıp kullanmaya devam ettiğimiz şey belki de bir 10-15 sene içerisinde bambaşka bir şekilde bürünüp karşımıza çıkabilir. Bunun da en büyük sebebi zaten temelinde farklı yaklaşımlar olup o yaklaşımların şu anda hangisinin galip çıkacağı, hangisinin baskın çıkacağına henüz bir karar verilememiş olması. Belki de öyle bir karar verilmeyecek. Bir nihai savaş olmayacak sonuçta.
Bütün bunlar beni şeye götürüyor işte. Yani bu bilim kurgusal medyaları takip eden hem çizgi roman hem film hem şey biri olarak bu yapay zekadan beklentim, en başta konuştuk ya yapay zeka ne olmalıdır falan gibi. Şimdi dil farklılıklarından işte özellikle Çin, işte Çince'nin farklı olması vesaire, İngilizce çevirip çevirmemesi. Yani kendi içlerinde kriptolu aslında adamlar. Şimdi yapay zekanın da bundan feyz alarak kendi kendini güncelleyen, bir noktadan sonra kendi dilini oluşturan ve kendi diliyle evrildiği bir zaman görürsek, ha işte o zaman öğreniyor, kendini güncelliyor, kendi dilini oluşturuyor ve o dil üzerinden diğer zekalarla, diğer yapay zekalarla bir iletişim içine girebildiği noktada, işte o zaman Skynet, Terminator, Terminator 2 vesaire gibi konuları konuşabileceğiz gibi görünüyor. Bunun fiziksel düzlemi mesela işte Boston Dynamics'in köpekleri. Robot köpekler, o refleksleri, robot askerlerin üretilmesi, fiziksel anlamda biraz daha hızlı o tarafa gidebiliyoruz gibi görünüyor. Ama düşünsel anlamda hala da algoritmalar, otomasyon ve insanın yani uzaktan kumandanın birkaç tık ilerisinde bir teknolojiden bahsediyoruz gibi geliyor bana.
Yani Wolverine'in Cyborg modelini yapabilecek miyiz açıkçası?
Gibi, ya da işte bundan 50-60 yıl önce uzaya ilk maymun gönderdik, sonra insan gönderdik. Şimdi 60-70 yıl sonra tekrar uzay üstlerine insan gönderdiğimiz zaman böyle kendimizi alkışlıyoruz falan. Yani o bilgisayarla iyi bir başlangıç yapmışız ama yapay zekaya kadar gelen kısmı boş dememin nedenlerinden biri bu. Enteresan anekdotlardan biri şey bu Çin bilim kurgusunda Cixin Liu'nin 3 cisim problemi romanında bahseder. Hatta Netflix'e de geliyor. İnşallah düzgün çekmişlerdir. Fragmanı güzel gibi görünüyor. O proje daha önce çekilmeye çalışılıp şey yapılan, vazgeçilen bir proje. Çok katmanlı bir kitap çünkü. Yani okurken kafa gidiyor zaten. Aşırı böyle bilim kurgu. Zaten bizim bu son iki programımızı da bir düşünürsen biz de böyle biraz fazla detaylı, fazla yoğun geldik. o tarz bir hani revaklı bir bilim kurgu romanı. Orada şeyden bahsediyor. Spoiler gibi olacak biraz ama bu uzaylıların dünyaya yerleştiği, yerleşme aşamasında olduğu bir dönemde dünya genelinde bir uzay armadası kurulmuş. Ve işte bunda öncü ülkeler var. Çin bunlardan bir tanesi. Bundan donanma olarak bahsediyorlar. Ve şunu söylüyor. Uzay gemisi diyoruz zaten. Yani hava kuvvetlerinden oluşan bir şey değil. Donanmadan oluşan bir şey. Uzay armadası dediği şey. O yüzden bu kelimelerle düşünmek, kelimelerin bağlantılarının olması önemli diye düşünüyorum ben ileriye gitmek için.
Yani Türkçemizi güzel kullanalım, dilimizi güzel öğrenelim.
Çikolata renkli sanatçımızın.
sadece kendi dilimizi değil, herkese de buradan eğer bizi dinleyen ve böyle bir tavsiye almaya ihtiyacı olan varsa sadece tek bir dile değil aslında pek çok dile, her ne kadar şu anda çeviri uygulamaları çok kolay olsa da insanların birbirini anlaması için aslında yavaş yavaş engeller ortadan kalksa da her bir dilin kendi kullanımının içerisinde barındırdığı özellikleri, o küçük nüansları kaybeder oluruz. Her şeyi sanki kendi penceremizden baktığımız şekilde doğrudur ve bundan başkası da yoktur gibi algılarız. Yani küçük, yani yegane bir isteğim hani böyle olmadığını, dünyanın, insanların, etrafımızda yaşadığımız olayların, kişilerin aslında sadece tek bir pencereden bakılıp anlam yüklenemeyeceğini en azından herkesin fark etmesini isterim. Böyle bir şey oluşturabilmek için, böyle bir bilinci oluşturabilmek için de farklı diller bilmek çok faydalı olacaktır. Didaktik gene konuştum.
Kapat
yani,
abi, kapat.
Duramıyorum gerçekten.
Kapat,
gerçekten duramıyorum.
Çal şarkını, kapat.
Tamam. İyi, o zaman biraz uzaydan da bahsettik. Uzaya gitmeye devam edelim. David Bowie'den Space Oddity ile kapatalım bu sefer. Ve sizlere de gelecek hafta görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
Control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10.
Ground control 9, to Major Tom.
8. 7. 6.
Commencing 5, countdown engines on.
3. 2.
Check ignition
1,
and may God's love be with you.
This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Here am I floating round my tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. I think my spaceship knows which way to go.
Major Tom, your circuit's dead. There's something wrong. Can you hear me, Major Tom? Can you hear me, Major Tom?